Sayın Çapoğlu, Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarına henüz resmi değil ama partiler açısından değerlendirmemiz gerekirse bu sonuçlar Adalet ve Kalkınma Partisi için ne anlama geliyor?
Seçimleri değerlendirdiğiniz zaman Adalet ve Kalkınma Partisi için bir zafer bu. %45 aldı. %45'i biraz geçti. Ve bütün bu yolsuzluk iddialarına rağmen, başbakanın, bakanların içinde bulundukları yolsuzluk iddialarına rağmen %45'i aşan bir oy alması bence AKP açısından çok ciddi bir başarı. Tabii bunun, bu madalyonun öbür kısmı var. Muhalefet partileri açısından baktığımız zaman hem CHP'nin hem MHP'nin birisinin %28'de birisinin %15 geçemiyor bir konuma gelmiş olması Türk siyasetindeki kilitlenmeyi de gösteriyor. Yani burada çok ciddi bir kilitlenme var. Bu seçimin o anlamda CHP'de, MHP'de çok ciddi mağlupları çünkü AKP'ye iktidar olamadıklarını gösterdiler.
Peki Barış ve Demokrasi Partisi için ne söyleyebiliriz burada?
Şimdi Barış ve Demokrasi Partisi biliyorsunuz seçim öncesi çeşitli iddialar ortaya attılar. Özellikli şeklinde. Fakat seçim sonuçlarına baktığınız zaman Barış ve Demokrasi Partisi ile HDP'nin oylarını topladığınız zaman %6 civarında kalıyor. Yani bu şeyi geçemediler. Kendi şimdiye kadar geleneksel son 15 yıldaki seçimlerde aldıkları oyu geçemediler. Şimdi bu çok önemli. Çünkü özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da PKK'nın uyguladığı çok ciddi bir baskı var. Bu baskıya rağmen %6-6.5'u geçemeyen bir etnik milliyetçilik yapan bir parti söz konusu. O açıdan baktığımız zaman onları da ben başarısız sayıyorum. Çünkü tüm iddialarından vazgeçmek durumdadılar ki son 4 yılda 5 yılda AKP adeta o bölgeyi PKK'nın yönetimine, işte bu Kürt açılımı adı altında bırakmış durumda. Devletin güvenlik güçleri PKK'ya karşı ciddi bir mücadele vermiyorlar ve kendi karakollarında kalıyorlar. Güvenlik yetkilileri kendilerini bir şekilde sınırlıyorlar. Buna rağmen halkın, devlet tarafından, çünkü oradaki halkın çok önemli bir kısmı Türk devletine çok bağlı insanlar. Buna rağmen, bu terk edilmiş duygularına rağmen BDP artı HDP'nin şeyi geçmemesi çok önemli. Tabii bunun bir etkisi daha var. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Zannediyorum diğer illerde, batı illerinde BDP ve HDP taraftarları daha çok AKP'ye yöneldiler. Bu Kürt açılım sürecinde bir nebze de olsa destek olabilmek için.
Peki barış süreci açısından neler beklenebilir?
Şimdi şöyle, burada çok kritik noktalardan biri Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmaydı. Konuşmaya dikkat ederseniz, biz bu görevlerde sürekli kalmayacağız ve arkasından millet bize ne görev verirse biz onu yaparız şeklinde bir açıklamada bulundu. Şimdi buradan çıkarsama şu, yani bu seçim sonrası hemen bir heyecanla yapılan bir açıklama mıydı onu bilemiyorum. Çünkü AKP de %45 almayı beklemiyordu. Onlar kendilerini %39'lara hazırlamışlardı, %40'a hazırlamışlardı. Beklediklerinin üstünde bir oy aldılar. O açıdan baktığınızda Cumhurbaşkanlığı konusunda, yani bu açıklamaları Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konusunda bende bir izlenim yarattı. Ama öte yandan Tayyip Erdoğan açısından baktığınızda Cumhurbaşkanı olduğu zaman parlamento gücünü, yani kimi başbakan atarsa atasın, siyasetin bir gerçeği var. Biliyorsunuz Turgut Özal Cumhurbaşkanlığına çıkarken en zayıf aday olarak Yıldırım Akbulut'u görmüştü. Ama Akbulut karşı çıkan insanların başında geldi Turgut Özal'a başbakan olduktan sonra. Aynı şekilde Süleyman Demirel kıdemli bir siyasetçiye yerini bırakmak, örgütü kaybetme endişesini taşıdığı için istemedi ve Tansu Çiller'e bıraktı. Ama Tansu Çiller Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı iken en büyük rakiplerinden biri haline geldi. Şimdi siyasetin bir gerçeği var. İktidar pek paylaşılmak istemiyor. O açıdan ben Tayyip Erdoğan'ın ciddi bir analiz yaptığında Cumhurbaşkanlığına gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü o zaman kendisi ve ailesi hakkındaki yolsuzluklar ve diğer konular var. Yani örneğin bu Suriye politikaları var. Suriye'deki El-Kaide, El-Nusra örgütlerine silah yardımı yapılması konuları var. Bunlar çok ciddi iddialar ve çok ciddi suçlamalar. Sadece Türkiye içinde değil, uluslararası düzeyde de yargılamaya konu olacak noktalar. O açıdan Cumhurbaşkanlığına geçip daha pasif bir konumda olmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Bunu şu açıdan vurguluyorum. Cumhurbaşkanı olmak isterlerse, yani sizin sorduğunuz Kürt açılımı %45 aldı. %6'da, 6.5'da BDP'nin oylarını düşürürseniz, o zaman eğer Cumhurbaşkanı iddiaları sürecekse önümüzdeki 4-5 ay içerisinde, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu Kürt açılımı konusunda ilerleme yapmak zorunda Kürt oylarını alabilmek için. Bu bence çok önemli. Ama Kürt oylarını almaya çalışırken açılım nereye kadar vardır? O kendi %45'inden kadar ne kadar oy kopartır onu bilemiyorum. Tabii bir de muhalefetin çıkartacağı, büyük ihtimalle ortak bir aday çıkartacak muhalefet, onun da kim olacağı çok önemli bu süreçte.
Başbakan Erdoğan sizin de söylediğiniz gibi konuşmasında intikam sinyali verdi.
Evet.
Bu açıdan hani söylemlerini yumuşatmasını beklemek mümkün değil. Bir, Fethullah Gülen konusunda. İki, hı hı, yasaklar konusunda. Bu söylemden bunu çıkarmak mümkün mü? Bir de bu seçim sonuçları Türk halkının ya da Türk seçmeninin yolsuzluklar ve yasaklar konusunda daha az duyarlı olduğunu mu gösteriyor sizce?
O söylediğinizi düşünmek bile istemiyorum. Yani bir iktidar hakkında bu kadar ciddi yolsuzluklar olduğu zaman, bakanları istifa zorlandığı zaman, başbakan ve ailesi, oğulları arasındaki bütün konuşmalar ortalığa yayılmışken Türk halkının böyle bir duyarsızlığı olacağını zannetmiyorum. Ama şunu çok ciddi olarak söylemek gerekir. Türkiye'de bir alternatif gerekiyor. Yani yeni bir merkezin çıkması gerekiyor. CHP ve MHP başarısız oldular. Genel başkanları hiç istifayı ağızlarına getirmediler. Sanki hiçbir süreç olmuş, geçmiş. Bunlar da başarılı olmuşlar, görevlerine devam ederler. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun CHP ve MHP genel başkanları istifa etmek zorunda kalırlardı. Kendi parti örgütleri, tabanları istifaya zorlardı ki yarına umutla baksınlar. Şimdi CHP tabanı yarına nasıl umutla bakacak? Kaç seçimi Kılıçdaroğlu'yla kaybetti? Kaç seçimi MHP kaybetti Devlet Bahçeli'yle? O açıdan baktığımız zaman Türk siyasetinde çok ciddi bir kilitlenme var. Yani şeyden ziyade, ikinci sorunuzun ikinci kısmında, duyarsızlıktan ziyade bir muhalefet partilerine güvensizsiz, alternatifsizlik olduğunu düşünüyorum. Ve siyasetin boşluk kaldırmayacağını, bu boşluğun mutlaka doldurulacağını zannediyorum. Şimdi ilk sorunuza gelirseniz, onu sona bıraktım çünkü o çok ciddi bir nokta. Şimdi Türkiye'de seçimlerin anlamı kalmadı. Yasakların olduğu bir, yani öyle bir şeyde ki ise Türkiye'de demokrasi şu anda gerçekten çok kısıtlı bir şekilde yürümekte. Hükümet ve Tayyip Erdoğan kendi yolsuzluklarını ve arkadaşlarının yolsuzluklarını örtebilmek için yargıya çok direkt müdahalede bulundu. İfade özgürlüklerini, internet özgürlüklerini, medya özgürlüklerini, hepsini kısıtladı. Şimdi o açıdan baktığınızda bu seçimlerin sonuçları anlamlı mı dediğiniz zaman pek anlamlı olmuyor. Çünkü seçimler demokrasiyi daha genişletmek, güçler ayrılığını, hukukun üstünlüğünü, ifade özgürlüğünü daha da genişletmek için bir vasıta. Ama bizim geçtiğimiz seçim çok ciddi bir sonuçla sonuçlandı sizin dediğiniz gibi. Tayyip Erdoğan'ın konuşması çok ciddi bir psikolojik travma içerisinde olduğunu, bu yolsuzluklara hak verdirir bir şekilde. Çünkü siz eğer yolsuzluğunuz yoksa açık bir şekilde yargıya gidersiniz. Buyurun arkadaşlar, delillerinizi getirirsiniz. Dersiniz delillerinizi getirin, bağımsız yargı bizi yargılasın dersiniz. Şimdi yargı, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tamamen hükümetin, Adalet Bakanı'nın kontrolü altında. Zaten Başbakan yasama ve yürütmeyi kontrol ediyor. Güçler ayrılığı ortadan kalkmış durumda. Hukukun üstünlüğü yere serilmiş durumda. Yasalar diğerlerine işliyor. Başbakan'a ve arkadaşlarına, o çocuklarına işlemiyor. İfade özgürlüğünü, bakın benim 10 yaşındaki çocuğum bile, baba bu adam interneti kapatacakmış, Facebook'a bakacakmış, sakın oy vermeyin diyor. Ben hiç böyle bir dönem yaşamamıştım Türkiye'de, hatırlayacaksanız. Birinci sorunuzun ikinci bölüme de cevap açısından Süleyman Demirel, bir Yahya Demirel olayını uzun yıllar boyunca siyasette birlikte taşıdı. Turgut Özal bu Jaguar davulcu olayını uzun bir yıllar siyasette taşıdı. O açıdan baktığınızda Tayyip Erdoğan'la Türk demokrasinin çıkışı yok diye görüyorum. Çok ciddi karmaşalara, gerilimlere gebeyiz ve o gerilimleri de arttıracağını söylüyor başbakan. Çünkü yolsuzluklar sandıkta değil, yargıda aklanır. Şimdi başbakan sandıkta aldığı oyun ve çok ciddi bir şekilde yüklendi. Çok haksız bir seçime girdik. Bütün televizyonlar, medyanın %80, %90'a yakın başbakanın kontrolü altında. Bütün kaynakları, devlet imkanları başbakan için kullanıldı. %45'i aldılar. Yani seçimlerin bir bu yönü de var. Ve bu seçim sonucunun, yani %45'iydi, şimdi kalkıp diyor ki demek ki halk yolsuzluk yaptığımıza inanmıyor. Ama biz bir yolsuzluk yaptığımızda, hırsızlık yaptığımızda halka sormuyoruz. Dünyanın her yerinde, dünyanın her demokrasisinde, her gelişen veya gelişmekte olan ülkesinde yargıya gidiliyorlar. Onun için önümüzdeki günlerde çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olacağız diye düşünüyorum.
Son olarak Sayın Çapoğlu, siz bu siyasi ortamda yeni bir siyasi yapılanmanın oluşabileceğini umut ediyor musunuz, düşünüyor musunuz? Olabilir mi böyle bir şey?
Olacağını düşünüyorum. Çok ciddi bir şekilde. Bakın çok ilginç bir sonuç çıktı. Ankara'daki sonuç. var. Hala itirazlar var. Belki farklı bir şekilde de gelişebilir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi MHP'den gelen bir adayı gösterdi. Ve bu aday az kalsın seçimleri alıyordu. Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi daha önce AKP belediye başkanı olan, yani 2009 yılında AKP belediye başkanı olarak seçilen kişiyi göstererek Hatay'ı kazandı. Yani şunu var, Türkiye'de artık insanlar yeni merkezden bahsediyorlar. Hani bu sağ-sol ayrımından öte yeniden demokrasiyi kuracak, yeniden hukukun üstünlüğünü, güçler ayrılığını, ifade özgürlüğünü teminat altına alacak yeni bir merkez partinin varlığına ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü 28 aşamıyor işte, aldığı en yüksek oy. Herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Devlet Bahçeli'ye destek oldu. İkisinin toplamı hala, birisi %28, birisi %15 aldı. %43 ediyor, %45'e yetişemiyor AKP'nin. Demek de bir kilitlenme var ve bunlar kendi yapılarını değiştirmedikleri için ister istemez siyasetten farklı bir yeni merkez bir partinin çıkacağını düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri de bunun için bir test olacaktır. Yani sağ solu bırakıp çeşitli geçmişinde çeşitli, yani sağda solda olmuş ama düzgün, demokrasiye inanan, dürüst insanların bir araya geleceği yeni bir merkezden bahsetmeye çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim, mesela Ankara örneğini alalım. Çok ilginç. Ankara'da geçen seçimde Mansur Yavaş, yani 2009 yerel seçimlerinde %27 almıştı. CHP'nin adayı %32 almıştı. Melih Gökçek %38 almıştı. Şimdi bu seçimlere baktığınızda MHP %8'e düştü. Yani MHP seçmeni Ankara'da Melih Gökçek'e karşı CHP'nin çıkardığı, kendilerinden gelen, yani bir merkez adayı diyelim o anlamda, destek oldular. CHP %44'e geldi Mansur Yavaş'la. MHP %27'den %8'e düştü. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı için de çok ciddi bir örnek olacak. Yani eğer CHP ve MHP bir şekilde anlaşırlarsa Türkiye'de AKP'nin karşısında olan %55'lik bir kesim var. Ha, bunun %5'i BDP deyin, BDP kökenli şeye destek olacak. Daha önce belirttiğimiz gibi hani bu açılımdan dolayı Tayyip Erdoğan'a destek olacak bir aday diyebiliriz. Ama Türkiye'de AKP içerisinde, o %45 içerisinde çok ciddi bir merkez oyu var. Ve bunlar zannediyorum bu 17 Aralık'ta 2-3 ay geçti. Yavaş yavaş bu yolsuzlukların ne anlama geldiğini görecekler. Ve AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönetme yeteneklerini, çok daha önemlisi meşruiyetlerini kaybettiklerini görecek Türk halkı. Ve o zaman zannediyorum bu merkez ihtiyacı, hem MHP hem CHP kendilerini değiştiremedikleri için, çünkü Türkiye'de mutlaka demokrasiyi kurmamız, yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Dış politikamız, eğitim sistemimiz, hukuk sistemimiz hepsi çökmüş durumda. Yani ekonomiye baktığınız zaman inşaat rantlarıyla giden bir ekonomi var. İhaleler, kamu ihaleleriyle zenginleşen, işte bu yolsuzluk dosyaları içerisinde o ortaya çıktı. İstanbul 3. Havalimanı'ndan tutun 3. köprüye kadar tutun, inanılmaz yolsuzluklar, bu elektrik dağıtım şebekelerinde inanılmaz yolsuzluklar var. Bunların hesabını, özelleştirmelerin hesabını soracak, demokrasiyi yerleştirecek, refahı tabana yayacak, kendini zengin etmek yerine halkı zengin etmek isteyecek bir merkeze ihtiyaç olduğunu ve bunun mutlaka çıkacağını düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökhan Çapoğlu.
Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler, iyi akşamlar.